Evet, değerli dostlarımız hepiniz hoş geldiniz. Ramazan'ın 3. programında birlikteyiz. Yine salı akşamı 20.30'daki programları 21 yaptık Ramazan dolayısıyla. Ve Valorem Team'in sunduğu değer katan eğitimlerde bu akşam 132. bölümü yapıyoruz değerli dostlar. Dile kolay. Birbirinden kıymetli hocalarımızı, uzmanlarımızı konuk ettik. Müthiş eğitimler, harika içerikler hazırladık. Hepsine YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Abone değilseniz mutlaka YouTube kanalımıza abone olun ve bu eğitimlerimizi beğeniyorsanız ve fayda görüyorsanız lütfen sevdiklerinizle paylaşın ki daha fazla insanın hayatına birlikte değer katalım diyoruz. Bugün de yine hayata değer katan biriyle birlikte olacağız. Kendisiyle sosyal girişimcilik kavramını konuşacağız. Sosyal girişimcilik nedir? Nasıl sosyal girişimci olunur? Bir sosyal girişime başlarken yapılması gereken, atılması gereken adımlar nedir? Orada marka nasıl konumlandırılır? Nasıl başarıya ulaştırılır? Bu konuları aktaracak bize. Pazarlama tarafında da çok önemli tecrübeleri var kendilerinin. Şimdi müsaadenizle hemen kendisini şöyle davet etmiş olayım. Renan Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Çok teşekkür ederiz bu akşam bize bu vakti ayırdığınız için.
Ben de teşekkür ederim.
Ayrıca bizim bu akşam böyle bir program yapmamıza vesile olan Edibe Hanım'a da teşekkür edelim. O da bu konuda bizi buluşturmuş oldu. Çok sağ olsun o da.
Evet.
Aslında biz Renan Hanım'la da yıllar evvel toplantı öncesinde konuştuk. Bir müşterimizin ortak bir toplantısında da tanışma fırsatımız olmuştu. Farklı bir pazarlama alanındaki bir girişimiyle. O da gerçekten Türkiye için çok önemli bir girişimdi. Ama bu sosyal girişim biraz detayları inceleyince beni de çok heyecanlandırdı. Dolayısıyla bu akşam tüm detayları kendisinden dinleyeceğiz. Ama sizi tanımayan dinleyicilerimiz, katılımcılarımız için başlamadan söyle kısaca sizi bir tanıyabilir miyiz Renan Hanım?
Tabii bahsettiğiniz o reklam pazarlama kariyerim aslında iyi bir şeye yarıyor şu anda. Onun için çok mutluyum. Ben Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Ama bizim jenerasyonumuzda olduğu gibi okuduğunu yapmayan bir jenerasyonun üyesi olarak daha sonra Amerika'da MBA yaptım. Yüksek lisansımı işletme konusunda yaptıktan sonra çok güzel zamanlarıydı Amerika'nın. Kriz yoktu, terör yoktu. Çok güzel paralar kazanıyorduk. 2000 senesi dotcom boom'una denk gelmiştim. Çok güzel bir zamanda yaşadım. Çok güzel iş deneyimlerim oldu. Daha sonra Türkiye'ye döndükten sonra da reklam ve pazarlama sektöründe çalışmaya başladım. Özellikle de word of mouth marketing konusunda çalışmaya başladım. Bu sebeple de çok niş bir konu olduğundan dolayı hemen hemen bütün multinational dediğimiz uluslararası firmalarla, büyük yerel firmalarla tanışma ve çalışma imkanı buldum. Çok değerli bir tecrübe, çok çok inanıyorum, bana çok şey kazandırdı. Fakat Türkiye'nin zorlukları mı diyelim, işte iş dünyasının ve beyaz yakalı olmanın getirdiği hepimizin yaşadığı sıkışmışlıklar beni düşünmeye sevk etti. Bugün bu gece sizlerle o hikayemi paylaşacağım. Nasıl sosyal girişimci oldum? Ve nasıl PuduHepa ve Kız Kardeşleri markası fayda üreten, gerçek fayda üreten bir oluşum hayata geçtikten sonra ona nasıl hız verdim? Bunu çok büyük heyecanla paylaşmak istiyorum. Çünkü bu fayda yoluna girdikten sonra gördüğüm benim gibi küçük girişimler o kadar umut vaat ediyor ki. Yani çok zor bir dönemde yaşıyoruz ya, çok zor bir zamanla tanıklık ediyoruz ya. Onları tanıdığınız, gördüğünüz, duyduğunuz zaman umut doluyorsunuz. Gerçekten bu sadece bir süreç. Dibi gördük, çıkışı da göreceğiz. Bu böyle devam etmeyecek. O yüzden ben sosyal fayda üreten, benim gibi sosyal girişimcilerin gücüne çok çok inanıyorum. Bu gece de hem kendi geçmiş hikayem, kariyer yolculuğumla sosyal girişim, marka, pazarlama, teori, pratik, karışık bir şekilde anlatmaya çalışacağım.
Süper. Şimdi siz bunları anlatırken benim aklıma hemen şu geldi. Biz de değer katan eğitimler olarak aslında Valorem Team'in bir sosyal sorumluluk projesi diyorduk ama acaba bu sosyal sorumluluk projesiyle sosyal girişimin arasındaki farklar nedir? Biz acaba bu bir sosyal girişim olabilir mi değer katan eğitimler yoksa sosyal sorumluluk projesi mi? Bunu da merak ettim. Belki sunumda ya da
Şimdi cevap vereyim
çok
isterseniz.
sevinirim.
Sosyal girişim olabilmesi için ticari bir de yani daha doğrusu bir kar üretiyor olabilmesi lazım. Çünkü fakat kar amacı gütmeyen bir girişimdir sosyal girişim. Ortamda eksik gördüğümüz, yanlış gördüğümüz bir şeyleri düzeltmek için normal bir şirket yönetir gibi bir işe girişirsiniz. Ama oradan ettiğiniz karı yeniden o toplumsal sorunu çözmek için kullanırsınız. Ama sosyal sorumluluk dediğimiz zaman burada bir kar üretme şeyiniz olmaz. Sadece sosyal sorumluluk olarak gidip hayvan barınaklarında yardımcı olabilirsiniz. İşte yemek dağıtabilirsiniz. Bunlar sosyal sorumluluk. Ama biz sosyal girişimciler bir şirket yönetiyoruz. Tek farkımız diğer ticari şirketlerden karımızı dağıtmıyoruz. Direkt yeniden sosyal faydaya döndürüyoruz.
Süper. Çok teşekkür ederim bu cevap için. Ben o zaman dostlarımızın soruları olursa mutlaka şu anda Facebook'ta, YouTube'da, Twitter'da, Twitch'te, LinkedIn'de ve Zoom'da her yerde canlı yayındayız. Chat ortamlarına yazabilirler. Sunum bittikten sonra Neren Hanım'ı hemen bırakmayacağız. Soruları kendilerine yönelteceğiz. Birlikte ben şöyle slaytınızı da paylaşmış olayım. Beni yönlendirin ve buradan devam edelim. Buyurun.
Tamam, çok teşekkürler. Ben şimdi ilk slayta geçersek şöyle bir marka anatomisi, yani pınçık çınçık ettim Pudo Yapay'ı sizler için. Bu akşam hem teorisinden, pazarlamadan biraz bahsedelim. Hem ilham nereden geldi de 3 senede çok hızlı yol alan bir marka inşa edebildik. Onu anlatmak için başta kendi Big Bang'imden bahsedeceğim sizlere. Daha sonra klasik olarak bir marka oluşturma ve ürün geliştirmeyi irdeleyeceğiz birlikte. Finansman tabii ki çok önemli. Burada komik hikayelerim olacak sizler için. Operasyon kısmı çok debelenip öğrendiğim bir kısım olduğu için ve ekip oluşturmanın önemini hepimiz biliyoruz. Oralara da sizlerle muhakkak hasbihal etmek istedim. Pazarlama, satış, işbirlikleri bunlar benim alanım. Çok kolaydı benim için bunlar. Ama benim için zor olan kısımları da paylaşacağım sizlerle. Orada nasıl, neleri doğru adımları atarak hızla yol aldık, bunları paylaşmak istiyorum. Çünkü burada şey yapmıyoruz, yani uzaya mekik yollamıyoruz. Bir formüllerden bahsediyoruz. Pazarlama, satış dediğimiz zaman gerçekten kafayı önümüze koyup düşündüğümüz zaman aklı başında olan herkesin sonunda varacağı sonuçlardır bunlar. Yapması gerekenlerdir. Sadece shortcut, kısa kestirme yollar önerebilmek anlamında sizin içinizde hissettiklerinizi teyit anlamında bir şeyleri dinlemenin faydalı olacağını düşünüyorum. Daha sonra da büyüme stratejimizden bahsedeceğim. Pudo Yapay ve kız kardeşleri olarak çok büyük hayallerimiz, hedeflerimiz var. Onları da paylaşmak istiyorum. Şimdi hiçbir ticari kurum, marka beni bu kadar heyecanlandıramaz. Burada gerçek bir şeyler yapıyoruz. Onları, oraya nasıl geldik onu anlatmak istiyorum. Şimdi bu yukarıda gördüğünüz Creating Talkable Brands denen şeyi tutan kişi ben, beyaz yakalı, word of mouth marketing konusunda. 2005 yılından beri Türkiye'de hizmet veren ve hala da hizmet veriyorum bu konuda. Bu konuda yazdığım kitaplarda olan bir beyaz yakalıyım. Amerika'da okudum dediğim gibi. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum o deneyimimle ilgili. İlk çalışmaya Amerika'da başlamanın bana öğrettiği güzel şeyler oldu. İş etiğini çok güzel almanın yanı sıra sistemlerle çalışmayı öğrendim. Bu sistem oluşturabilmek ve organizasyon öğrenilen şeyler. Bizim tüm kurumlarımızda eksik liğini hissedebildiğimiz, yani tüm kurumlarda aynı şekilde başarılı bir şekilde hayata geçmediği zaman zorluklar yaşandığını gördüğümüz bir şey. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Her zaman bu organizasyon yeteneği ve iş etiği benim kariyerim boyunca hayatımda hep yanımda oldu. Pazarlama ve reklam sektöründe hizmet verdim uzunca seneler ve şunu gördüm. Şimdi biz Türkiye'de yaşıyoruz. Bu coğrafya çok kıymetli bir coğrafya. Korkunç şanslıyız aslında biz. Sadece değer kıymet bilmiyoruz. Sorunumuz o. Muhteşem bir coğrafyada yaşıyoruz. Buranın kültürel, sosyolojik, psikolojik, finansal, politik pek çok sorun var. Ama bunu coğrafya kaderdir deyip negatif almamamız gerektiğini, her zaman olumlu tarafta olmamız gerektiğine inanarak ben Türkiye'de hayatımı devam ettiriyorum. Fakat şirketler çok büyük bütçelerle yapılması gerekeni, doldurulması gereken boşlukları doldurabilecekken dolduramadıklarını gördüğüm zaman büyük sıkışmışlık hissetmeye başlamıştım. Ve coğrafya kaderdir, evet, ama bu aslında olumlu da alınabilecek bir şey. Çünkü çok değerli topraklar üzerindeyiz. Herkes kendine düşen görevi yerine getirse aslında her şey çok güzel olacak. Ve ben şöyle bir dünya hayal ediyorum. Tabii ki hayal ediyorum çünkü kendimiz için en iyisini isteriz, değil mi? Ve en iyisini yaşamıyoruz. Çok daha iyisini hak ediyoruz. Ben de hayal ettiğim değişimin parçası olmaya böyle yavaş yavaş adım adım gitmeye başladım. Bu süreçte benim yolculuğumda, aslında kariyer yolculuğumda da küçüklüğümden de gelen ve yapmaya çalıştığım değişim ve dönüşüm aslında bir sistem değişikliği, aslında bir toplumsal dönüşüm. Çünkü şu andaki sistemi oluşturan yapılarla birlikte onların üzerine yapılacak herhangi bir yatırımla hedeflediğimiz değişimin hedeflediğimiz hızda gerçekleşemeyeceğini düşünüyordum. O yüzden biraz düşünmeye başladığımda şöyle çocuklara hani yatırım yapma konusunda, çünkü Şöyle bir aşamaya geliyoruz. Hani her şeyi gördük, yaşadık, deneyimledik. Gerçekten bir şeyleri geri vermek istiyoruz. O noktada neyi geri verebiliriz? Bu noktada bir durup dinlemek kendine önemli oluyor. Bazı şeylerin cevaplarını doğru verebilmek için. Ben de beyaz yakalı olarak kurumsal hayatta çalışırken kendime güzel esler verme başarısını gösterdim diyeyim. Çünkü bir girdabın içerisindeyiz. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar. Çocuklar bir taraftan, aile, iş yaşantısı, dedikodular, işte kariyer hedefleri, yetişemiyoruz. Yani hiçbir şeye yetişemiyoruz ve bir girdabın içerisindeyiz ve böyle bir kafayı kaldırıp da çıkarıp da nefes alıp, ya ben kimim ve ben ne istiyorum bu hayattan? Ben doğru yolda mıyım? Yoksa günü kurtarmak için bu işe mi tamah ediyorum mu? Sorgulamıyoruz ya, ben o noktada kendine es vermeyi başaran bir insan oldum. Şöyle ki, reklam pazarlama zor bir sektör, evet. Gerçekten dinamik bir sektör ve gençken çok da keyifli, çok eğlenceli bir sektör. Ama ben kadın gücü, kız kardeşliğin gücü ve çemberlerin gücüne de çok inanarak kendime düzenli aralıklarla inzivalara katılma ve kendim gibi düşünen kadınlarla çember oluşturma izni verdim. Bu çemberlerin birinde uzun senelerdir çemberimizde olan bir arkadaşımızı dün Covid'den kaybettik. Onun resmini koymak istedim burada. Ona selam yollamak istedim. Sevgili Arzu hepimize çok şey öğretti. Kalp görüyorsunuz üzerinde. Onu da burada sizinle anmak istedim. Çünkü günün sonunda yine zor zamanlarda yaşıyoruz ya, dönüp baktığınızda ne önemli, kim önemli, sizin için neyi başarmış olmak önemli, bunlar gerçek sorular. O yüzden belki de bu pandemi hepimiz için hani wake up call derler ya, onu gerçekleştirsin diye umarım. Bu inzivalar bana kendimi tanıma imkanı, kendimi duyma imkanı sağladı. Bu kendini duyma olayının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten filozofların da dediği, bildiğiniz hani bir sürü gurunun da söylediği şeydir. En zor şey insanın kendini tanımasıdır. Ama ilk başta yapmamız gereken de odur ya. O yüzden ben kendimi bu arkadaşlarım sayesinde, değerli kadın çemberleri sayesinde duyabildim. Ve bana dedi ki o ses, sen başkalarının hayatında fark yarattığın zaman mutlu olursun. Gerçekten öyleymiş. Zaten bunu bir tek hani benim çemberim, içimdeki ses söylemedi. Engin Geçtan, psikiyatr, daha pek çok kişi der ki hedef koyarak mutlu olamayız, hedeflere ulaşarak da mutluluğa ulaşamayız. Ama nedir bizi tatmin eden? Başkalarının hayatında fark yaratmak. Bu çok önemli bir şey. Gerçekten buna inanıyorum. Benim bu kariyer yolculuğumda sosyal girişime evrilme kısmında ben işin içine böyle sosyal girişimci olmalıyım diye de gitmedim. Ben sadece şunu demek istiyorum. Durup kendimi dinlemeye izin verdiğim zaman aslında hayattaki tatminim hiçbir zaman hedeflerimi tutturduğum zaman almadığımı sonradan fark edecektim. Şimdi 4-5 sene önce artık iyice böyle zıvanadan çıkmış bu aile içi şiddet olayları yaşanırken ülkemizde ben artık zıplamaya başladım. Yani bir şey yapacağım, bir şey yapmak zorundayım. Bu kadınlara işte bulacağım, para vereceğim, yardım edeceğim, bir şey yapacağım yani. Çünkü dayanamıyorum. Yeterince bir şey etrafımdan bekleyemiyorsam da yani yapılmıyorsa ben yapacağım bunu diye düşünürken çok düşündüm. O kadar düşündüm ki bu konuda. Sorunun çözülemeyeceğini anladım. Hani o kadına pansuman yapmak veya o yaştaki bir adamı ıslah etmemiz mümkün değil. Bunu anladım. Sorunun kökenine indim. Sorunun kökenine inince bizim bunu kökten değiştirebileceğimiz yerin çocuklar olduğuna karar verdim. Şimdi biz daha iyi bir toplumda yaşamayı hak ediyor muyuz? Hak ediyoruz. Biz daha iyi bir dünya hak ediyor muyuz? Hak ediyoruz. Biz bunu yapabilir miyiz? Hayır, yapamayız. Çok geç. Yapabilseydik yapmıştık. Yapsaydık yani. Ama yapamamışız. O zaman çocuklarımız bunu yapacaklar. Ve ben buna kesinlikle inanıyorum. Biz şu anda tarihin çok enteresan bir dönemine tanıklık ediyoruz. Belki mesela kadınların gücünü yeniden deklare etmesi dönemine tanıklık ediyoruz. Böyle acayip şeylere tanıklık ediyoruz ya. Bizim çocuklarımız dönüp baktıklarında vay be diyecekler ya. Vurmuşlar dibe de nasıl çıkmışlar peki? İşte bunları yaparak çıktık. Onlara yol açarak, alan açarak çıktık. Ben çocuklara yatırım, özellikle kız çocuklarına yatırım yapma konusunda karar verdim. Bir şey yapacağım, ben bu çocukların beyinlerini değiştireceğim. Büyüme yetişme tarzlarını değiştireceğim. Neden? Çünkü o kadar kendimi dinledim ki lise yıllarındaki Renan'a döndüm. Kendimi irdeledim. Çok içine kapanık bir çocuktum ortaokul ve lise yıllarında, lise 2'ye kadar. Derslerimde çok başarılıydım. Okumuş bir ailenin çocuğuyum. Özel bir koleje gidiyorum. İmtiyazlı bir ailenin bir bireyiyim. Fakat hayattaki en büyük korkumu söylüyorum size ortaokul yıllarında. Cuma akşamları okul dönüşü. Annem kuaförde olurdu. Çünkü akşam çıkacaklar. İşte saçına fön çektiriyor, bir şey yaptırıyor olurdu. Ve bana anahtar vermedikleri için benim o kuaföre girip annemden anahtarı almam gerekirdi. Ve benim böyle başımdan aşağı kaynar sular dökülerek ay ne olur bana nasılsın diye sormasın, kimse bana bir şey söylemesin diye böyle çok çok sıkıştığımız şey yaptığımı hatırlıyorum. Böyle bir çocukken lise 2 yazında Amerika'ya değişim öğrencisi olarak gittim. 17 yaşında tek başıma Amerika'ya uçtuktan sonra bana bir yetişkin gibi davrandılar. Ve ülkemi temsilen bir sürü konuşma yapmamı istendi. Uluslararası bir kampa katıldım. Orada sunumlar yaptım. İlk defa para kazandım. Bebek bakıcılığı yaptım. Bir sürü şeyi ilk defa denedim. İşte su kayağı yaptım. Yıl 1990 bu arada. Gördüğümüz her şey wow efekt içeriyordu benim için. 4 Temmuz geçit töreninde bir arabam vardı. Ve Renantan from Turkey diye bütün kasabayı o arabayla dolaştım. Ve ben gazetelere röportajlar verdim, radyolara röportajlar verdim. Ya ben kimim? Ben normal bir insanım. Ben hayatına sahip, istekleri olabilen ve onlara sahip çıkabilen, cesaret göstermesi çok normal olan bir genç kızım. Ve döndükten sonra lise 2'nin yazından hayatımın kırılma noktasıydı bu benim. Bunun bir günlük yazmıştım Amerika'da. Annem de onu daha sonra böyle bir kitaba çevirdi. Yolum düştü Amerika'ya diye. Bu benim hayatımın kırılma noktası ya. Ben bunu çok düşündüm ve o kadar çok kız çocuğu var ki bu şekilde içine kapanık ve kendini gerçekleştirme potansiyelini gerçekleştirememiş. Çünkü onlara erkek çocuklar gibi kaplansın, aslansın, paşasın denmemiş. Kendi özgüvenlerine kavuşturulmamış. Ve şunu da düşündüm aynı zamanda. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun bir genç kız olarak Amerika'ya gittiğim zaman orada ilk defa uluslararası bazı çalışma ortamlarında ne kadar eksik olduğumu gördüm. Liderlik olsun, ekip çalışması olsun, resilience, bu psikolojik sermaye dediğimiz şeylerin ne kadar eksik olduğunu kendimde gözlemledim. Yani şunu demek istiyorum. Ne kadar iyi eğitim alırsak alalım, bizim müfredatımız bizi hayata hazırlamıyor. Bizim hayatta ihtiyacımız olan şeyleri çocuklara kazandırmaya ihtiyacımız var. Bunlara yaşam becerileri diyoruz. Ben dedim ki, ben bunları yaşamış bir insanım, görmüş bir insanım, görüyorum eksiği ve yapılması gerekeni. O zaman ben bununla ilgili bir şey yapacağım. Kız çocuklarını güçlü bireyler olarak yetiştireceğiz. Peki, ben bunu düşünüyorum ve elime Asi Kızlar için Uykudan Önce Hikayeler kitabı geçti 4 sene önce. İlk volümü. Hep Yayınları çeviri yaptı. Çıkardı, geldi. Sol altta görüyorsunuz. Muhteşem etkilendim çünkü illüstrasyonlar harika kaliteli, yanlarında da birer sayfa özet bir şekilde, yok Güney Afrika'dan matematikçi, yok Yeni Zelanda'dan astrofizikçi hikayeleri. Şunu düşündüm, yani çok etkileyici tamam da hiç mi şey yok Anadolu'dan, Mezopotamya'dan, yani bizimki gibi bereketli topraklar diyoruz. Anadolu diyoruz, neler diyoruz? Yok, hiçbir kadın yok, dünya tanımıyor. Yok mu? Yok mu acaba? Diye düşünmeye başladım. Ondan sonra tabii ki var, o kadar çok ki. Sadece biz değer bilmiyoruz, kıymet bilmiyoruz ve bilmiyoruz. Bunlar benim kafamda böyle. Ben evet bir şey yapacağım, fayda üreteceğim. Çocuklara yatırım yapacağım. İleride onlar sağlam toplumun temel taşlarını oluşturacaklar, sağlam tuğlalarını oluşturacaklar. İleride hak ettiğimiz ortamda yaşayacağız. Peki bunu nasıl yapacağım? Bir sonraki slayta geçelim. Nasıl yapacağım? Ben ne biliyorum? Ben markalaşma biliyorum. Ben reklam biliyorum, pazarlama biliyorum. Tabii ürün çıkaracağım ben. Bununla ilgili bir araç oluşturacağım. Yani ben yola toplumsal dönüşüm hedefiyle çıktım. Ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri arasında da 4 ve 5 numaralarda toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitim üzerinde çalışan bir marka oluşturdum. Pudo Hepa ve Kız Kardeşleri diye. Neden? Çünkü çocukları hedeflediğimiz için aracı olarak vermek istediğim mesajları bez bebekler aracılığıyla vermeye karar verdim. Peki bu bez bebekler fiction karakterler mi? Hayır, değil. Bunlar Anadolu'da yaşamış, vakti zamanında başarmış, engel tanımamış, cesur, çalışkan, güçlü, bizim gibi kadınlar. Bunlar hani sarı saçlı plastik bebekler değil. Çocuklarımız büyürken gerçek Anadolu süper kahramanlarından ilham alsınlar diye ben böyle bir marka oluşturmaya karar verdim. Fakat bu marka henüz adı yokken, fikri varken, bu markanın oluşması, biliyorsunuz ki marka oluşturmak kolay bir şey değil. Ben kariyer hayatım boyunca çok fazla sayıda marka ismi bulmak, ruhu üflemek, stratejisini yazmak konusunda çok çalıştım. O yüzden İşi en çok hisseden kişiden marka adının çıkacağını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Benim danışmanlık yaptığım kurumlarda da her zaman şey derim, hisseden sahibi sensin, senden çıkmalı, bir kendine izin ver, ama o kadar kolay değil tabii ki. Fakat bu markalaşma sürecinde vereceğimiz isim, hani bazı markalarda biliyorsunuz, ileride altını doldurduğunuz zaman çok da anlamı kalmaz ne dediğinizin işte. Ne derseniz deyin derler. Ama benimki gibi böyle bir derdi olan bir markanın kendini ifade etmesi anlam olarak önemliydi. Bunun adı yokken henüz şu oldu. Ben yine kendime bir es vermiştim ve Seferihisar'da arkadaşım Armağan Portakal'ın çiftliğinde, ya böyle zaten Ege'ye gittiğinizde bir hani omuzlarınızdan yük kalkar ya, lütfen kendinize bu izinleri verin. Yani bu iş hayatının yükünden, altından kalkmadığınız sürece zaten akışa giremezsiniz. Bu hani biz beta seviyesinde zihinlerimizi tutuyoruz ya, alfaya inmek, tetaya inmek, onlara tabii ki çok çok kolay değil, ama bunu kendimize izin vermemiz aslında çok verimli sonuçlarla sonuçlanabiliyor. Benim için öyle oldu. Ben Seferihisar'da böyle mutluluk içerisinde yine şey yaparken Armağan dedi ki Banu'yla iki kadın Anadolu'da diye gezip farklı yerleri keşfettikleri bir programları var. 3-4 sene önce Tarsus'ta Puda Hepa'nın mührü çıkmış. Puda Hepa kim? Zaten Puda Hepa'yı benim öğrenmem 3 gün aldı. Puda Hepa 3 gün aldı. Asla kimseye tavsiye etmeyiz. Hani marka uzmanları haşa Puda Hepa kaç karakter aman Allah'ım ve kız kardeşleri. O yok öyle bir marka yok yani. Ama kadın gerçek Hitit kraliçesi. Tarihteki ilk barış anlaşmasını imzalamış, mühürlemiş Hitit'le Mısır 15 sene savaşmışlar. Ve Kadeş diye bir toprak üzerinde. Ve 15. senenin sonunda Puda Hepa Kadeş Anlaşması'na mührünü basıyor. Ama bu mühür nice to have bir mühür değil. Bu mühür eğer Hitit kralının yanında olmazsa kraliçenin mührü eksik sayılacak bir anlaşma. O yüzden Mısır firavunuyla Hitit kralının yanında Puda Hepa'nın da mührü var. Bugün gümüş kopyası Birleşmiş Milletler binasında, New York'ta. Bence büyük olay yani bizim topraklarımızda tarihin ilk barış anlaşmasının mühürlenmesi ve bir kadın tarafından. Bence efsane. O yüzden aldım marka adı olarak tescilledim. Böylelikle fikri olup ismi olmayan projemizin biraz kader kısmet akışa bırakmak mı diyelim. Yani geleceğini bilerek aslında açık havada Seferihisar'da arkadaşlarımla birlikte kadın gücüyle her zaman kolektif bir proje oldu bu arada Puda Hepa ve Kız Kardeşleri. Beraber doğurduk Puda Hepa ve Kız Kardeşleri'ni. Açıklama gerekiyordu tabii ki. O hikayelerimiz var hashtag'i ve sloganımız çünkü bizim hikayelerimiz var da. Aslında sadece konusunu ve beyni yaptığımız karakterlerin değil, şu anda anlatacağım biraz sonra bütün kadınların, hepimizin hikayesini kapsayan bir söylem oldu. Markanın geçebiliriz bir sonrakine. Markanın oluşturulması, dediğim gibi benim için kolay kısım, markalaşma kısmı ve tesciller. Bu arada zaten yaptığım ilk şey avukat. Bunlar çok hani iş kadınlığından gelen bir sosyal girişimci olarak farklı disiplinlerden gelen insanların öncelik vermeyeceği belki bazı şeyler. Ama ben öncelikli olarak tescillerimi aldım, avukatımla işte görüşmeler yaptım. Buralar benim için kolaydı. Puda Hepa ve Kız Kardeşlerinden çok mutluydum. Güvendiğim kişilerle çalışmayı çok severim ve İşini iyi yapan kişilerle çalışmak benim için çok önemlidir. Hani ucuz etin yahnisi olmaz diye bir söz vardır bizde. Biz şöyle yani ucuz etin hiçbir şey olmaz. Yahnisini geçin hiçbir şey olmaz. O yüzden değeri neyse emeğin karşılığını verip ona göre şey yapmak lazım. İçiniz rahat, gönlünüz rahat çalışmak lazım. Bu sebeple ben Puda Hepa'nın mührü var böyle, bunun bir anlamı var zaten. Bu Puda Hepa mührünü minimalize edilmiş halinden tasarımcı eskiden tanıdığım bir kreatif direktör arkadaşımdan logo yapmasını rica ettim. Şimdi görüyorsunuz bizim logomuzda Puda Hepa'nın mühründeki kanatlardan oluşuyor. Yani DNA'ları böyle örtüştürdük. Bir de ne yaptım biliyor musunuz Deniz'in parasını vermek için? Hani o zaman param olmadığından değil. Ama şöyle bir şey vardı. Anneannem Allah rahmet eylesin bir tane altın zincir bırakmıştı bana. Yadigar, miras. Ama 20 sene oldu vefat edeli ve ben takmıyorum ve yani çalınır mı kaybolur mu bilmiyorum ve duruyor. Bana şöyle bir fikir geldi. Gittim Kapalı Çarşı'da bozdurdum ve onun parasıyla Puda Hepa'nın kurumsal kimliğini oluşturan arkadaşımın ücretini ödedim. Böylelikle anneannemin mirasını uzun nesiller boyunca devam etmesini hedeflediğim Puda Hepa ve Kız Kardeşleri markasına yatırdım. Bu da benim için ayrıca bir mutluluk kaynağı. Bu kısımlar dediğim gibi benim için çok kolaydı. Yani marka nasıl oluşturulur, isim işte marka nasıl bulunur, sonra iş planı nasıl yazılır konuşacağız onları da. Pazarlama planı nasıl yapılır, strateji, konumlandırma. Bunlar benim için çocuk oyuncağı artık kariyerimin 20. senesinde. Dediğim gibi uzaya roket yollamıyoruz. Çok basit şeyler bunlar. Benim için zor olan şu ürün geliştirme kısmıydı. Çünkü hayatımın challenge'ı benim için. Ürün geliştirme derken neden bahsediyoruz? Bir bez bebek hedefliyoruz. Adı belli, Pudepa. Ama bu bez bebeği nasıl yapacağız? Benim hiçbir fikrim yok. Çünkü ben dikiş bilmem, kumaş bilmem, hiçbir şey bilmem. O yüzden benim için en zor aşaması girişimimde bu bez bebeğin tipinin oluşturulması için çalışacağım kişiyi bulmak ve nasıl bir bez bebek yapacağımızla ilgili geçen 9 aydı. 9 ay. 9 ayım gitti. Onun dışındaki her şey o kadar kolaydı ki bu bebeği yapmak, yani ilk prototipin çıkması 9 ay. Biz şimdi diğer bebekleri 2 ayda çıkartıyoruz. Bunun sadece kendisinin şeyi olması 9 ay sürdü. Fakat şöyle bildiğim şeyler vardı. Birincisi biraz büyükçene bir bebek olmasını istiyordum. Görünür olmasını istiyordum. Böyle küçük değil. Çocukların sarılabilecekleri, kızların böyle dertleşebilecekleri bir arkadaş gibi bir bebek istiyordum. Bez bebek olması kaçınılmaz tabii ki. Plastik olmayacak. Doğal malzemelerden üretilecek. Evet, bunları biliyoruz. 41 santim boyunda olmasına karar verdim. 41 kere maşallah diyerek. Bir de farklı bir bebek olmasın. Yani göründüğü zaman bu Pudehepa bebeği denmesi için pazardaki örneklerinden farklı olması gerektiğini biliyordum. Yani şeyi biliyordum, teorisini biliyorum da pratiğinde dediğim gibi korkunç bir zorlanma. Neden? Çünkü şimdi bez bebek dediğimiz şeyi yapan kişileri bulmak, bulduğunuz zaman da bir şeye komit etmelerini sağlamak bir iş disiplinine çok zor. Çünkü ben kurumsal hayattan gelen hani bazı disiplin, düzen içerisinde çalışmaya alışık bir insanım. Ama bu dünya ve el emeği, sanat öyle bir dünya değil. Ve bunu yapan kişiler de bizim sistemimize uyabilen kişiler değil. O açıdan çok zorlandım. Umarım anlatabiliyorumdur. Gerçekten zorlu bir süreçti. Ve ben şu anda kemik ekibime yani o kadar müteşekkirim ki öyle güzel bir dinamik oluşturduk ki kolay değil ama çok zorlandım o aşamada. Ekip oluşturma, onları yönetebilme, sistemler kurabilme ve alışverişler. Yani ki ben Eminönü'nde işte ipler, kumaşlar, onlar bunlar alırken ne aldığımı ne aradığımı bile bilmiyordum. Yani böyle çok öğretici bir süreçti benim için. O yüzden benim için şey kısmı, ürün geliştirme kısmı çok zordu. Fakat bu 9 ayı geçip bu ekibi oluşturduktan sonra ve bir takım prototipler oluşturduktan sonra şunu yaptım. Bir bavul bebekle anaokullarını ve ilkokulları dolaştım. Çünkü bizim bebeğimizin ilk hali bu değildi tabii ki. Kıvırcık saçlar vardı, baskı yüzler vardı, çizilmiş boyanmış yüzler vardı, nakışlı bir yüz de vardı. Farklı farklı tipleri vardı ve ben bunların araştırmalarını çocuklarla birlikte yaparak Ar-Ge çalışmasını sonunda düz saçlı ve nakış yüzlü bir Pudehepa olmasına karar verdik. Daha sonra benim bu projenin gelirini de kız çocukların eğitimine döndürmek için bir STK arayışım vardı. Orada da yine referanslı çok şeffaf ve güvenilir bir TOÇEV'le, STK ile tanıştım. Ve onlara gelirini aktarmaya karar verdiğimiz bir işbirliğine başladık. Ve Arzu Kaprol, ünlü modacımız da kıyafetini tasarladı. Böyle küçük çocuklara ilham veren, büyük ablalarına burs olan, eğitim desteği olan ve kadınların hazırladığı, yani her yaştan kadına dokunan bir proje yavaş yavaş doğacak. Doğacak ama ne lazım? Bir sonraki slayta geçelim. Ne lazım? Para lazım. Değil mi? Evet. Burada para lazım ve iş kadını Renan hemen ne yaptı biliyor musunuz? Hemen 200 bin lira kredi. Hemen kredi 3 sene önce. Güzel krediler vardı o zaman kadınlar işte falan. kadınlara verilen. Şimdi ben 200 bin lira, çünkü ben fizibilite yaptım. Bana gerekli olan para o, 200 bin lira. Bir marka doğuruyoruz ya, bunun işte üretimi var, emeği var, malzemesi, depolaması, her şeyin gayet bir normal, dediğim gibi normal ticari bir markadan farkı yok yaptığınız işin. Normal ticari bir işten de hiçbir fark yok. Aynı şekilde yönetilmesi gerekiyor. O yüzden ben de aynı şekilde planladım. 200 bin lira da kredi aldım. 200 bin lira krediyi aldıktan sonra o 9 ay işledi. Ben bulamadım ya, ben sanıyorum ki hemen ben bulacağım. Bebekler üretilmeye başlanacak ve lansmanımı yapacağım, hemen çıkaracağım ben bunları. Öyle bir dünya yok. Doğanın ritmi gibi projenin de ritmi kendi hızında ilerledi. Ve ben vakit geçtikçe o 200 bin TL'lik kredimi 100 bin liraya düşürdüm. Ondan sonra hala kimseyi bulamadım ve şeye şükrediyorum. İyi ki ben bu krediyi almadım, çünkü şimdi faiz ödüyor olacaktım. Ha, para duruyor olacaktı. Çünkü ben hala kimseyi bulamadım ve operasyona başlayamadım. Ondan sonra bir gün bir aydınlanma yaşadım. Şöyle ki, ya dedim, ben burada bir sosyal fayda üretmek için bulunuyorum. Amacım toplumsal dönüşüm. Ben niye bunun için şeye giriyorum, borca giriyorum? Burada yani bir yanlışlık var. Hani farklı bir dünyadan geliyor olabilirim ama yeni bir dünyaya giriyorum ve buranın dinamikleri farklı. Ve o noktada kitlesel fonlamayla tanıştım. Kitlesel fonlama siteleri çok fazla, biliyorsunuz, yurt dışında daha popüler tabii ki. Türkiye'de yavaş yavaş popüler olmaya başlıyorlar. Bizim ilk fonlama kampanyamız çok büyük bir başarı hikayesine dönüştü Fongogo'da. Çünkü Fongogo sitesine koyduğumuz 23 Nisan 2018 yılında biz Pudahepa için fonlamaya çıktık. Evet, ben o kredinin hiçbirini almadım. Ve dedim ki, bir ay vardı Amerika'ya gideceğim için o yaz, bir aylık bir kampanya olacağı için de 50 bin liralık bir fonlama açtık. Ve o 50 bin liralık bir aylık fonlama çok çabuk bir şekilde tamamlandı. Ve %80'i destekçilerin tanımadığımız insanlardı. Yani burada çok büyük bir başarıdan bahsediyoruz. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni şu. Bunun nedeni gerçek, samimi, dürüst, hikayesi dokunan, insanlara geçen, doğru şeyler söyleyen bir proje olması ve insanlara bir şeye fark yaratma, iyilik yapma imkanı sunuyorsunuz. Arkasında bir gördükleri birisi var, bir yüz var. Ben varım, evet. Yani ben yüzümü koymuşum oraya, anlatıyorum bir şeyler. Cebinizden çıkacak olan para anlamlı bir para değil. Yani sizin cebinizde kaldığında hiçbir anlamı yokken, diğer fonla birleştiği zaman çok büyük anlamlar üretecek olan. Zaten kitlesel fonlamanın amacı bu. Ama bu kültür çok yerleşmemişti. O anlamda çok kıymetli bir çalışma oldu ve biz ilk fonlama kampanyamızı çok büyük bir başarıyla tamamladık. Tabii ki ondan daha fazla bir parayı invest etmem, yatırmam gerekti ama çok büyük bir motivasyondu ve bize çok büyük bir hız kazandırdı. Ve biz Mayıs 2018'de lansmanımızı yaptık Toçev'le birlikte. Ve ondan sonra geliri çocuklara aktardığımız operasyonlarımız başladı. Bir sene sonra ilk kız kardeş olarak kimi getirelim? Dilhan Ege Eryurt. Teknoloji tabii çok önemli. Dilhan Ege Eryurt da NASA'da çalışan ilk Türk bilim kadını. Astrofizikçi. Ve Zeynep Tosun tasarımlı böyle bir tel kırma kıyafeti var. Gelecek teknolojide çocuklarımız, evet, uzay çok önemli ama değerlerine sahip çıkmadan ileriye sağlam adımlarla gidemezler. Bunu söylemek istiyorduk. Biz Toçev gelişim uzmanlarıyla her karakterimiz için böyle gelişim konularında kitaplar hazırlıyoruz. Her karakterimizin kitabı var. Bu şekilde Demet Kılıç tarafından yazılmış. Ve üçüncü bebeğimiz, üçüncü sene 2020 pandemi senesi, unutalım, çıkarmayalım dedik. Sonra da dedik ki sanat çok önemli, sanat çok zarar gördü. Güri Sururi'yi çıkardık. Onu da Özlem Süer tasarladı. Onun da böyle bir kitabı var. Ve 23 Nisan'da da Shell sponsor oldu. Pudu Yapan'ın çizgi filmini yaptık. Detail Soft diye bir teknoloji firmasıyla da İngilizcesini yaptık ve dünya çocuklarına armağan ettik. Yani 3. senemizde animasyon filmlerimize de kavuşmuş olduk. Yani böyle bir ürün geliştirme sancısından markalaşmaya doğru hızla giden bir hikaye kısacası bu. Finansmanı da dediğim gibi ilk başta kitlesel, çünkü DNA'sına uygun olan oydu. Yani çok saçmaydı benim gidip zaten banka kredileriyle borca giriyor olmam böyle bir iş için. DNA'sına uygun. Yine yani kendinizi dinlemek, olayı anlamak çok çok önemli. O yüzden o şekilde biz başladık. Şimdi operasyon ve ekip tabii ki her işte olduğu gibi çok çok önemli. Operasyon derken sistemleri oluşturmak çok önemli. Benim buradaki zayıflıklar, işte şanslar, eksiklikler çok güzel görebiliyorum. Şu anda benim Pudu Yapan'da gerçekten istediğim ve isteyeceğim şey böyle bir güzel bir danışman kurulu olabilir ve yönetim kısmında aslında destek ve yanımda kız kardeşlere ihtiyaç duyuyorum. Çünkü operasyon kısmında bayağı bir yük benim omuzlarım üzerinde. Ama şimdi göreceksiniz bir sürü kadın çalışıyor. Bizim Kırıkkale'den Bursa'ya, Bartın'dan Karabük'e kadar bir sonraki slide'da 8 Mart için post hazırlamıştık bu hanımlarımızdan. Bir sürü kişi var. Bunlar evinde hani dikiş makinesi olana dikiş makinesiyle yapılabilecek işler verebiliyoruz. Ama evin hiçbir kalifikasyonu olmayan bir kadına bile biz evinden çalışarak para kazanma imkanı sunan bir proje hayata geçirdik. Yani şöyle, ben onlara çin çubuğu, elyaf ve bebek parçası veriyorum. Evde çocuğu olan, hastası olan, engelli, işte akrabasına bakan, ne olursa olsun kadın her ay nakit kazanabiliyor. Bu gerçekten güzel bir fırsat. Yani ekonomiye kazandırılması için kadınların güzel bir fırsat. Vergi muafiyet formları var bu kadınlar. Vergi dairesine gittiler ve evlerine bir vergi memuru geliyor. Evden çalıştığı için vergi muafiyeti var. Böylece %2 stopajla çalışabiliyoruz. Ve gerçekten ekonomiye kazandırmanın yanı sıra hayat kaliteleri artıyor ve yapılan araştırmalar da bize söylüyor ki parayı kazanan kadın muhakkak çocuğunu harcar. Muhakkak, yani şey gibi değil, erkeklerin para kazanması gibi değil. Ve kadınların kendini güçlü hissetmesi için, güçlenmemiz için, toplumsal cinsiyet eşitliği olsun, bir kere çocuğu büyüten kişi anne olduğu için, kadın olduğu için onun güçlü duruyor olmasının çok çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. O açıdan da projemiz çok büyük mutluluk veriyor. Çünkü gittikçe daha fazla sayıda kadına dokunabiliyoruz. Gittikçe daha fazla kız çocuğuna dokunabiliyoruz, hayale dokunabiliyoruz. Burada şöyle şeyler var. Mesela ben kooperatiflerle çalışmayı çok istedim. Çünkü kooperatiflerin kuruluş amacı kadınlara istihdam sağlayabilecek imkanlar sunmak. Fakat bürokrasi dediğimiz şey, o kadar farklı dinamikler var ki hayatta. Bunları ben es geçmeyi tercih ettim. Çünkü mümkün değil, ilerleyemiyorsunuz. Yani bu hantallıklar, bu saçma sapan bürokrasiler, kanunlar, kurallar, yapılar, bunlara takılmamak lazım. O yüzden mesela ben hiçbir zaman kendi sosyal girişimimde de var olan çok değerli STK'lar var. Onlara destek olalım. Ben hiçbir zaman vakıf olmayı veya dernek olmayı hiçbir zaman düşünmeyeceğim. Çünkü benim toplantılarla da harcayacak vaktim yok. Bence toplantılar yapılmaması gereken şeyler. Çok çok büyük. Bizim toplantılarla veya birbirimizle didişerek, işte şey yaparak böyle vaktimiz yok. Yani bunlara vakit yok ve gerek de yok. O yüzden bizim operasyon ve ekibimiz gayet like mind, ruhu uyuşan, iyilik dolu. Yani böyle nasıl diyeyim, kurumsal hayattan sonra hiç böyle bir dünyanın var olabileceğini düşünmezdim. iyi insanlar da varmış dediğiniz ve sizi iyiliğe inandıran bir dünya oluşturmuş olmaktan da çok mutluyum. Böyle toksik olmayan kurumsal yapılar da çok hani karşılaştığımız, ondan çok farklı bir ortam sosyal girişim. O yüzden bu şekilde de ekibimizle yola devam ediyoruz. Bakalım bir sonraki slaytımızda sanıyorum yavaş yavaş şeye geleceğiz. Pazarlama, reklam, satış işbirliklerine geleceğiz. Şimdi biz dediğim gibi ilk senemizde PudoHepa'yı çıkardık. PudoHepa'nın çatışma çözme becerisi seti de var. Şimdi bizim ürünlerimizin amacı, hani biz oyuncak satmıyoruz. Biz toplumsal dönüşüm hedeflediğimiz araçlar satıyoruz. Ve bizim mesela sohbet kartlarımız var. Gelişim uzmanlarıyla çıkardığımız. Anne babaların çocuklarıyla konuşması zordur, sohbet etmesi zordur, çocuklardan cevap almak zordur ya. Onların iç dünyalarını anlamaya yönelik, onları düşünmeye sevk edecek, ekran vakitlerini azaltacak ürünlerimiz var. Ve gerçek yaşam becerileri, ihtiyaçları olan adil rekabet, çatışma çözme becerisi, olumlu bakabilmek, vazgeçmemek. Vazgeçmemek çok çok çok kıymetli. Yani growth mindset şu anda olmadıysa olmayacak demek değil. Uzlaşmacılık, ekip çalışması, liderlik, yani yaşamda ihtiyaçları olacak. Kendi kendine yeterlilik gibi gibi öğeleri işlediğimiz her kitabımızda, her karakterimizde bunlar aracılığıyla çocuklara alttan alttan güzel mesajlar vermeye çalışıyoruz. Bizim ürünlerimiz dediğim gibi hedefleri ve amaçları olan ürünler. Mesela sıfır atık tabii ki. Önce poşetlere girmiştik, plastik poşetlere. Sonra şimdi jüt ipinden ördüğümüz çantalarla sıfır atık ve minik boylarda da ürünlerimiz var. Böyle yavaş yavaş hayatımıza devam ederken önce geçen 2019'da Garanti Bankası'nın dünyada 4 ülkede verdiği BBVA'nın bir desteği kazandık. Şimdi onun nedeni şuydu. Ben işletme master'ı yapmış ve senelerdir pazarlama reklam sektöründe çalışan bir insan olarak gidip Garanti Bankası'nın açtığı sosyal girişimcilik yarışmasına neden başvurdum biliyor musunuz? Çünkü biraz işte iyi anlamda söylemiyorum ama idealizm öyle bir şey. Ben evet biliyor olabilirim ticari işleri, markalaşmayı vesaire ama bu iş sosyal girişim tarafında nasıl yapılıyormuş? Bunu layıkıyla öğrenmeliyim diyerek başvurduğum bir yarışmaydı. Ve sonra Türkiye'yi İspanya'da işte temsil ettik ve tam pandemi öncesi geçen sene 5 Mart'ta da oradaydık. Ondan sonra tabii ki kurumsal destekçiler ne kadar önemli? Şöyle önemli. Zaten işbirlikleri her kurum için çok kıymetli şeyler bunlar. Bizim dünyamızda da şöyle bir şey var, ihtiyaç var. Bir kere güven az. Yani paranın nereye gittiği belli değil Türkiye'de, kimin cebine ne olduğu belli değil ya. Bunun için Açık Açık Platform diye bir platform kuruldu. Adım Adım'ın kurucuları tarafından kurulan çok değer verdiğim bir platform ve çok önemli bir platform. O yüzden biz de oraya başvurduk. Açık Açık platformuna üye olan kişiler neyin nereye gittiğini, nasıl yönetildiğini gayet net bir şekilde görebiliyoruz. Oradan nereye gelecektim ben? Kurumsal destekçiler kısmında yapacağımız işbirliklerinde yavaş yavaş bize destekler gelmeye başladı ve bu destekler aracılığıyla işte hediyeler olsun, sadece bireysel satışlar değil, diğer alanlarda da biz büyümeye başladık. Şimdi e-ticaret sitesi üzerinden satışlarımızı yapıyoruz ve bir e-ticaret sitesi yönetmek de benim yeni kazandığım bir uzmanlık alanıydı ve hatta kullandığımız altyapının öğrenilmesi vesaire de çok uzun zamanlar alan bir şey olmuştu. Fakat öğrendikten sonra da çok keyifli gerçekten. Yapabildiğinizi görmek, belli bir yaştan sonra yeni bir şeyler öğreniyor olmak, bir şeyleri başarıyor olmak da gerçekten çok çok keyifli. Biz bu şey bir sonraki slayta geçersek pazarlama ve satış şeyleri arasında Kurumsal destekçilerimizin ve katıldığımız konferansların çok çok faydasını gördük. Evet, burada önemli olan aslında DNA'larımızın uyuştuğu firmalarla işbirlikleri yapıyor olmak ve burada güven konusu evet gerçekten çok çok önemli. TOÇEV'le çalışıyor olmak bizim için çok kıymetli. Güçleri birleştirmek çok önemli. Şimdi bir STK kurumsal destek olmadan eksiktir. Bir kurum artık zaten günümüzde kurumların herhangi bir sürdürülebilirlik veya sosyal duyarlılık göstermemesi gibi şeyler mümkün değil. Muhakkak bir şekilde ellerini taşın altına koymaları gerekiyor. Ve kolektif bir şekilde bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Ne tek başımıza biz sosyal girişimler, ne tek başına STK'lar, ne tek başına kurumlar, ne tek başına selebritiler. Hiçbir şekilde tek başına gerçekleştirilebilecek bir dönüşümden bahsetmiyoruz. Kolektif bir dönüşümden bahsediyoruz. Bununla ilgili de bir MIT profesörü var, Otto Scharmer diye. Ashoka etkinliklerinde çokça dinledik kendisini. Harika teorileri var. ottoscharmer.com sitesinde tavsiye ederim. O da orada artık ekosistemden ekosisteme geçen ve hayal ettiğimiz değişim dönüşümü kolektif bir şekilde gerçekleştirilebileceğinden bahsediyor. Ben bunu hani bilerek yola çıkmamıştım ama o şekle evrildi. Yani biz bugün 23 Nisan'da Şelale Kadak'la YouTube'a Shell sponsorluğunda bir YouTube videosu çekiyoruz. Ve çizgi filmimize sponsor oluyorlar. TOÇEV'e de gelirini bağışlıyoruz. Burada çok güzel bir işbirliği örneği görüyoruz. Veya Yves Rocher Vakfı'nın 2021 Toprağın Kadınları ödülünü kazandık. Türkiye birincisi olarak. Burada inanılmaz bir kurumsal tanıtım desteğini gördük tabii ki. Çok farklı işbirlikleri imkanları açıldı. Bu açılardan hani işbirliği, pazarlama, satışı böyle bir arada yaşadığımız bir örnek oldu. Bizim şöyle de bir şansımız oldu. İki tane şansımızdan bahsedeceğim. Bir sonraki slide'a geçersek. Bizim bir Barış Özcan şansımız oldu. 2018 yılında bir sonrakine geçebilir miyiz? Rica etsem. Bir sonrakine geçelim lütfen. Burada. Şimdi bu gördüğümüz herkes bize bunların da dışında da destek verdiler. Ama önemli olan şuydu, parayla değil, hiçbir şekilde influencer marketing yapmadık bunlar için. Ne oldu? Anlatıyorum. Bir Barış Özcan etkisi çok büyük bir ivme kazandırmıştı projemize. 2018 Eylül ayında Pudo Hepa Barış Özcan yazarsanız YouTube'da videosunu göreceksiniz. O video sayesinde biz Norveç'ten Avustralya'ya kadar 14 tane ülkeye ürünlerimizi sattık ve o video sayesinde bir sürü köy okulu ve öğretmenin Hititleri işlerken sınıflarında ve hala bizim videolarımızı izletiyorlar. Bu bizim projemize çok büyük bir ivme kazandıran bir videoydu, bir çalışmaydı. Yeni nesil mecra çalışmasıydı. Ben o gün senelerin pazardaki reklam pazarlama uzmanı olarak şunu demiştim. Benim ticari bir markam olsa hiçbir şey yapmam, bir tek Barış Özcan'la çalışırım. Gerçekten çok etkisi var. Tabii samimi ve doğal içerik olmasının da, kaliteli içerik olmasının da çok etkisi var. Bunları zaten hepimiz biliyoruz, olmazsa olmazları biliyoruz. Bir sonraki şeyimiz, yine güzelliğimiz şu oldu. Gürü Sururi bize çok uğurlu geldi. Gürü Sururi'yi sanat dünyasının sadece bu sene zarar görmesi olarak düşünmedik biz pandemide. Sanat öyle bir şey ki, yani bir sene iki sene yatırım yapmadığımız zaman orada kalmıyor onun maalesef etkisi. İleride çocuklarımızın çok çok zarar göreceği bir şey. O sebeple biz Gürü Sururi'nin bebeğini yaptığımız zaman bunu alan tiyatrocular o kadar sahiplendi ve o kadar güzel tanıtımlar yaptılar ki. Ezgi Mola'dan Doğa Rutkaya, işte Tilbe Saran'dan, yani herkes o kadar çok, ben her gün böyle uyanıyordum, şaşırıyordum hani birisi daha şey yapmış, paylaşım yapmış diye. Ve onlar sayesinde hem bilinirliğimiz çok çok arttı, hem de satışlarımız çok arttı. Satışlarımız çok arttı ve kurumsal destekçilerimize geri dönersek, bizim şu ihtiyacı da giderdiğimizi gördük. Güvenilir, gerçekten fayda üreten, şeffaf sosyal girişimlere ihtiyaç varmış. O yüzden mesela Toksöz Grup her sene bizden 250 tane bebek alıp işte ilaç firmalarıyla doktorlara dağıtıyor. Bunların hepsi böyle sinerjik bir şekilde döne dolaşa projemize katkı olarak dönüyor. Ama işin en büyük, en büyük keyfi şöyle. Neler başardık slaytına gelirsek, işin en büyük keyfi tabii ki gerçek fayda ve sonuçları görüyor olmamızda. Biz şu ana kadar 120 tane kızımızın eğitim masrafını karşıladık ve 50'den fazla kadın da çalışıyor projemiz kapsamında. Aldığımız ödülleri sadece birer araç olarak görüyoruz. Örneğin Yves Rocher Vakfı ödülümüz 100 bin liralık bir ödül geliyor. Ve onunla birlikte biz 4. bebeğimizi hazırlamaya başladık. Çünkü önemli olan konulara değiniyor ya bebeklerimiz. Biz Dilhan'la bilim dünyasını, Güriz'le sanat dünyasını sahipleniyoruz. Şimdi de bir doğa bebeğimiz geliyor ve onunla birlikte böyle burada 40 ağaç tohumlarımız var. Setlerimizde tohumlar gidecek bu sefer ve çocuklarımız şu anda yaşadığımız bir sürü sorunun nedeni olan doğadan kopmuş olmamız, iklim krizi, sıfır atık meselesi, bir sürü konuları da 4. bebeğimiz aracılığıyla işlemeye başlayacağız. Hayatta gerçekten önemli olan şeylere değineceğiz. Bizim bir uluslararası açılım şeyimiz var. Bu arada tabii bu şimdi şeyi görüyorum, pek çok gazete ve TV kanalına röportaj verdik diyor ya, bunların hepsi ama hepsi organikti. Hepsi organikti ve şuna şaşırıyorsunuz. Yani ben markalar için çalışırken veya kendim kampanyalar, işte Word of Mouth Marketing olsun, reklam ajansına çalışırken olsun, ne kadar farklı bir dinamik var, onun nasıl tersine döndüğünü görüyorsunuz. Çünkü siz duyulmaya değer bir şey yaptığınız zaman basın sizin arkanızdan geliyor ve gerçekten çok büyük bir keyif. Bunu biz Anadolu'dan çıkan bir marka olarak büyütüp dünyaya sesini duyurmak istediğimiz Pudahepa'yı farklı kültürlerden kız kardeşleriyle böyle el ele tutuşturup setler hazırlayıp dünyaya kadının, barışın, kız kardeşliğin gücünü hatırlatmak istiyoruz. Ve bu bize ait bir değer. Böyle çok şirin kızımız. Hepsinin saçlarında mavi yünler var. Bu mavi yünler bizim kız kardeşlik bağlarımız. Ve bunlar benim sevgili dün vefat eden arkadaşım Arzu'nun fikri. Biz bir fuardayken Arzu yardım etmeye gelmişti ve fuarda bizim standımızı ziyaret eden kız çocuklarına bu mavi yünlerden saçlarına ipler bağladı. Hani bir şey vermiş olalım, standdan bir şey almadan ayrılmasınlar diye. O kadar ilgi gördük ki bu kız kardeşlik bağları, biz bunları super power olarak böyle saçlarımıza çıt çıt olarak yaptık ve gelmiş geçmiş bütün kadınların gücünü üzerimizde topluyoruz. Bu da Arzu'nun bize yadigarı oldu. Bizim yolumuz çok keyifli. O yüzden katılmak isteyen, sanıyorum son slaytlara geldik. Katılmak isteyenler olursa çok seviniriz. Yani şöyle, bizim şuna inanıyorum ben. Herkesin bir heyecan duyduğu bir sosyal konu vardır. Birden fazla da vardır. Hani hayvanlar konusunda çok hassas olabilirsiniz. Alzheimer, kanser, çocuklar, sokak hayvanları, Yani farklı farklı konularda, ama insan olmanın gereği, yani biz sosyal hayvanlarız ve birbirimize ihtiyacımız var. Bunu çok daha net gördük bu pandemi döneminde. O yüzden zaten birimiz, yani hepimiz iyi olmazsak birimiz iyi olamıyoruz. Bir birim parçasıyız hepimiz. Bu sorumluluk aslında çok önemli ve kıymetli bir şey bence. Bu farkındalık çok önemli bence. O yüzden destek olmak çok kıymetli. Neye destek olduğunuzdan bağımsız, sizin kadar şanslı olmayan kişilere bir borcunuz olduğunu, hani hisseden var, hissetmeyen var. Hissetmiyorsanız hissetmenizi umuyorum. Bir şeyler, iyi bir şeyler yapmak o kadar da zor değil. Bizim kadar aktif bir şeylere girişmeyebilirsiniz. Biz sadece aracı olarak da sizlerin işini kolaylaştırmak için buradayız. Ama sonundaki etki, gelen çocuklardan videolar, öğretmenlerden gelen fotoğraflar vesaire şunu gösteriyor. Bir tane işte küçük bir çocuk, kız çocuğu işte ben kadın haklarını savunacağım diyor. Veya köyde bir erkek çocuğu kadın erkek eşittir diyor. Bunların o kadar kolay olduğunu görüyorsunuz ki, ve fakat niye bu kadar kolay değil? Yani aslında çok kolay ama niye yapılmıyor diyorsunuz. Yani çok saçma düzenler içerisindeyiz ya, o saçmalıkları böyle temizlemek aslında çok kolay. Yani kendinizi dinlemek ve daha mutlu bir hayat sürmek çok kolay. Ben kendi sesimi dinleyerek kendi yolumu bu sosyal girişim olarak çocuklara yatırım yapma kısmında buldum. Her türlü destek, her türlü destek, her zaman kapımız açık. Bana soran herkese ben muhakkak bir iş verdim bugüne kadar. Üst düzey yöneticilik yapmış, işte ilaç sektöründen bir hanım kurumsal sunumumuzu revize etti. İşte bir sürü gönüllülerimiz var. Sürekli bir şeyler araştırıyorlar, bir şeyler yapabiliyorlar. Yani bizde iş bitmediği için gerçekten katkıda bulunmak isteyen birisi olduğu zaman bir şey veriyoruz. Ve bu benim gerçekten hayatıma açtığım bir pencere ve sabah hani uyandığınızda neden dediğiniz bir cevap olması açısından da çok kıymetli. Hiç yormayan beni, hiç yorulmadığım, hiç ah uh demediğim bir iş. Ticari olsa böyle olmuyor. O yüzden çok farklı bir deneyim oldu benim için de. Geçmişteki reklam, pazarlama vesaire deneyimlerimi böyle iyi bir niyetle ve hedefle iyiye kullanabildiğim için de ayrıca çok çok mutluyum. Sorularınız varsa alabilirim.
Çok teşekkürler Rena Hanım. Ağzınıza sağlık. Hem sizden dinlemek çok keyifliydi, hem de bu yılların tecrübesini tabiri caizse kafanıza koymuşsunuz ve kafanıza koyduğunuzun peşinden gidip adım adım adım adım hayata geçirmişsiniz gerçekten. Tebrik ederim. Umut ediyorum ki başlamış zaten. Bu topraklardan böyle bütün dünyaya yayılabilecek, farklı farklı ülkelere, kültürlere yayılabilecek bir proje adım adım ilerliyor. Şimdi dostlarımız da çok güzel şeyler yazmışlar. Soruları varsa hemen buradan yöneltebilirler. Rena Hanım'a iletelim. Marmaris Kadın Kooperatifinden Ebru Hanım, biz de kadınlarımızla bu çalışmaları yapabiliriz demiş. Buradaki iletişim numaralarından ya da e-mail adresinden size ulaşabilirler diyelim.
Çok sevinirim. Bir de ben
şunu fark ettim. Ticari bir marka için, firma için bu çalışmaları düşünüp hayata geçirmek isteseydiniz herhalde bu kadar büyük bir başarı ortaya çıkmazdı. Bu sosyal bir girişim olduğundan ve herkesin de buraya bir fayda sağlamak, katkı sağlamak istediğinden dolayı tabiri caizse böyle rüzgar arkanızdan esmiş ve herkes destek olmuş. Umarız biz de burada Valorem Team'de bir sesinizi, yaptıklarınızı böyle belli bir kitleye biz de ulaştırmaya vesile olmuş olabiliriz. Hatta benim de aklıma şu geldi. Ne yapabiliriz? Biz nasıl destek olabiliriz diye buraya. Bizim Valorem Team'de yaklaşık 15 bin kişilik bir e-mail listemiz var. Belki sizin kurumlarla ilgili yaptığınız ticari işbirlikteliklerini, günün sonunda bu ürünleri kurumlara, kurumlardan da işte son kullanıcılara ulaştırmak istiyorsunuz. Belki onlara yönelik bir mailing yapabiliriz. Çünkü bizim etkinliklere katılan kitlemize baktığımız zaman %70'i beyaz yakalı. İşte LinkedIn'den bizi takip etmişler, bulmuşlar ve yayınlarımızı izliyorlar. Onların sahip oldukları firmalar, girişimler var, çalıştıkları firmalar var. Onlarla bir iş birlikteliği yapılmasına bir köprü kurabilirsek, Bu bizi çok mutlu eder. O yüzden
İnşallah.
böyle
Tabii
bir
ki.
kampanya, bir duyuru yapmak istediğiniz zaman memnuniyetle biz destek olmak
Çok
isteriz bu
teşekkür
konuda.
ederiz. Çok mersi.
Bir de aklıma e-ticaret tarafı geldi. Ben de yaklaşık 10 yıldır e-ticaret sektöründe çalışıyorum. Türkiye'nin en büyük e-ticaret firmalarında da çalıştım. Girişimlerde de çalıştım. Şu anda da E-Ticaret İşletmecileri Derneği adında bir dernek var Türkiye'de. ETİT belki bilirsiniz. Orada
Evet.
aynı zamanda genel koordinatörüm. Türkiye'deki 80 tane büyük e-ticaret firması var orada. Bu konuyu e-ticaret firmalarıyla da işbirlikleri yapmak isterseniz onlara da ulaştırabiliriz. Ya da ticari olarak platformlarda sergileyip satmak ve daha fazla son kullanıcıya ulaşmak isterseniz orada da hem derneğin sunabileceği faydalar hem de kişisel sunabileceğin faydalarla destek olmayı çok isterim ben de.
Çok teşekkürler. Sağ olun. Böyle meşe palamutu tohum olarak ekiyoruz. Ondan sonra kocaman meşe ağaçları oluyor. Köklü köklü.
Evet. Şimdi sorulardan ziyade çok da teşekkür var. Onların hepsini nasıl yetiştireceğim bilmiyorum. Nihal Hanım demiş ki heyecanınızı yaşama katkılarınız için sonsuz teşekkürler. İnanılmaz heyecan verici sunumunuz ve yaşam enerjiniz var. Bu kadınlara ve bu kültüre sahip çıktığınız için çok teşekkür ederiz demiş. Renan Hanım'ın projesi nar gibi bir ürün ile bin iyilik hareketidir demiş. Edibe Hanım. Destek olan herkese çok teşekkür ederiz demiş. Marmaris Kadın Kooperatifinden bahsetmiştim. Evet, şöyle şurada da yorumları görüyoruz, soruları görüyoruz. Okey, dostlarımız sorularını iletirken ben şöyle hem sizi de böyle bir iki dakika dinlendirmiş olmak istiyorum. Kısaca Valorem Team'den de bahsetmek istiyorum. Biz ne yapıyoruz? Valorem Team nedir? Şöyle kısa bir sunumum vardı. Ben de onu açayım. Birkaç slide. Evet. Evet, biz de bu akşam 132 demiştik, değil mi? 132. programı yaptık. Hepsi birbirinden güzel, kıymetli. Bizim hikayemiz de şöyle oldu. Valorem Team'i az sonra anlatacağım. Ticari bir platform. Kendimize, çevremize ve ülkemize değer katmaya odaklanmış bir danışmanlık platformu. Valorem Latince'de bir değer anlamına geliyor kelime olarak. Bu pandemi sürecinde herkes evlere kapanınca Valorem Team'in ekibinde de entelektüel sermayesi çok yüksek, çok değerli insanlar vardı. Evde oturmak yerine birbirimize kendi tecrübelerimizi aktaralım, bilgilerimizi aktaralım dedik. İlkini gerçekleştirdik ve çok güzel geçti. Sonra dedik ki biz bunu devam ettirelim. Sadece kendimize değil herkese fayda sağlasın, dışarıya açalım. Adı da değer katan eğitimler olsun dedik. Pandemi sürecinde o ilk eve kapandığımız dönemde her akşam yaptık. Aralıksız 100 bölüm tamamladık böyle. Çok keyifliydi. Sonrasında da şu anda da haftada bir devam ediyoruz. Peki Valorem nedir? Yaptığımız şey nedir? Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu diyoruz. Burada da yepyeni bir iş modeli inşa ediyoruz aslında. Böyle bir 4-5 yıl sonrasının iş modelini inşa ettiğimizi düşünüyoruz. Şuna odaklanmış vaziyetteyiz. Türkiye'deki çok yetenekli girişimciler, yazılımcılar, teknolojiyi üreten insanlar var. Fakat yaşadığımız en büyük sorunsa bu üretmiş olduğumuz çözümleri, ürünleri doğru müşterilerle ve doğru sayıda müşterilerle bir araya getirmekte zorlanıyoruz. Satış ve pazarlama tarafında büyük bir eksiğimiz var aslında. Biz de burada bir köprü vazifesi olup Türkiye'deki üretilmiş olan bu teknolojileri, yazılım çözümlerini özellikle önce Türkiye'de sonra globale ulaştırabilmek istiyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz. Bu ülkeye sağlayabileceğimiz en büyük fayda ihracat. İhracatın da en katma değerlisi aslında yazılım ve teknoloji ihracatı. Burada bir nebze bir köprü olabilmeyi amaçlıyoruz. Bunu da iş dünyasındaki önemli network'ü ve tecrübeleri olan iş insanlarıyla yapıyoruz. Aslında bu içinde yaşamış olduğumuz bu dijital dönüşümün, teknolojik dönüşümün getirdiği firmaların, insanların, toplulukların üzerinde bir oluşturduğu bir baskı var. Hatta birçoğumuz bunu hissediyoruz, birçok kurum. Ya bu teknolojiye ayak uyduracağız. Ya da bu teknolojiyi ayak uyduramadığınız için bundan zarar göreceğiz. Şey diyor işte, teknoloji zade mi olacaksınız yoksa teknoloji zede mi olacaksınız? İşte biz kurumların, kuruluşların ve toplulukların teknoloji zade olması konusunda onlara destek oluyoruz. Bir dijital dönüşümlerini tamamlamaları konusunda bu üretmiş olduğumuz çözümlerle. Tabii bunun detaylarını dinlemek isterse arkadaşlar nasıl oluyor bu? Üretmiş olduğunuz bir teknoloji varsa bu teknolojiyi nasıl bu platform üzerinden dağıtabilirsiniz firmalara? Ya da siz kendi network'ünüzde bu firmalara bu teknolojileri ulaştırarak nasıl bir gelir modeli elde edebilirsiniz? Burada Karekod'u okutup böyle bir 20 dakikalık bir videomuz var. Oradan izleyebilirsiniz. Hatta bu eğitimlerle alakalı düşüncelerinizi, önerilerinizi, geri bildirimlerinizi bizlerle paylaşmanızı çok isteriz. Bundan sonraki eğitimlerde hangi konuları, hangi konuşmacıları burada ağırlarsak iyi olur sizce diye. Ve hala abone değilseniz YouTube kanalına mutlaka abone olun. Bu programları işte beğenin, paylaşın, arkadaşlarınızla paylaşın ki çünkü algoritmalar ona bakıyor. Ne kadar çok izleyen kişiler bu videolarla etkileşime geçerse o kadar fazla insana duyuruyor. Burada da 8000'e yaklaşmış vaziyette YouTube kanalımızdaki abone sayısı. Organik bir şekilde burada da hızla artıyor, devam ediyor. Ve bütün yayınlarımızı da podcast haline getiriyoruz. Spotify'da, Apple Podcast'te, Google Podcast'te birkaç gün sonra spor yaparken, sokakta gezerken rahatlıkla dinleyebiliyorsunuz. Böylece bir yandan podcast kanallarıyla da daha fazla insana birlikte ulaşmış oluyoruz diyeyim. Evet, şöyle gelen yorumlara, sorulara bakalım. Fulya Hanım demiş, Palamut çok anlamlı, emeklerinize sağlık, tebrik ederiz demiş. Edibe Hanım da aynı mesajlarını iletmiş. Şu şeyden gelen soru varsa ona da bakayım Zoom'dan. Evet, herkes teşekkürlerini iletiyor. Peki bu akşam için, bu keyifli sunum için, yaptıklarınız için çok teşekkürler. Elinize, emeğinize sağlık. Yani canı gönülden biz hem Valorem Team olarak hem de katılan diğer dostlarımız olarak katkı sağlayabileceğimiz her türlü konuda yanınızdayız. Yolunuz açık olsun diyorum, başarılar diliyorum. Son sözleri de sizden alalım, birlikten kapatalım o zaman.
Biz de kızlarla çok teşekkür ediyoruz. Yani herkesin fark yaratabileceğini düşünerek yola çıktım. Gerçekten çok güzel insanlarla yolumuz kesişti. Çok fazla kadın karakter var tabii ki bu topraklardan ilham alacağımız. Bizim ilham dünyamız büyüyerek devam edecek. Herkesi de bekliyoruz. İnşallah yollarımız kesişir. Destekleriniz ve tüm söylediğiniz şeyler için de çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.
Peki, çok sağ olun. 132. bölümde yine çok özel bir program yaptık Renan Hanım'la birlikte. Haftaya yine Ramazan'a denk geliyor olacak ve yine saat 9'da başlayacağız. Bu sefer dijital pazarlama ile alakalı önemli bir eğitmenimiz ve önemli bir konuyu işleyeceğiz. Haftaya salı akşamı saat 9'da tekrar görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın, esen kalın.
İyi akşamlar.